Muhterem Müslümanlar, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beşere getirip takdim ettiği meseleleri teker teker arz ediyordum. Bidayette de arz etmeye çalıştığım gibi Efendimizin bütün semeratını arz etmek, topyekün İslamiyet'i birden takdim etmek şeklinde olur. Topyekün Müslümanlık Allah'ın emriyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin semeresidir. Numune olarak sadece birkaç tanesini arz etmeyi söz vermiştim. Bunlardan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevhid semeresini, insanları kalpte, fikirde, ruhta, hisste, ferdi hayatta, ailevi hayatta, içtimai hayatta Allah'a şirk koşmadan kurtarıp mutlak tevhid akidesine yükseltmek suretiyle tevhid semeresini getirip vermiştir. İnsanlar o sayede rüyalarında bile Allah'a şirk koşmadan, esbaba tesiri hakiki vermeden uzak olabilme yolunu bulabilmişlerdir. Ve yine kainatın efendisinin getirdiği semerelerden bir diğeri, mevzu bağlamak için arz ediyorum, haşir akidesi, haşir semeresi olmuştur. O sayede insanlar dünyaya bakıyor gibi bakmamışlar. Bütün dünya işlerini ahirette Allah'a hesap verecekleri güne göre, o ana göre tanzim edebilmişlerdir. Gençler bu sayede nefislerini, hissiyatlarını, isteklerini gemleyebilmişlerdir. Çocuklar bu sayede huzura kavuşabilmişlerdir. Yaşlılar kendilerini tehdit eden hastalıklar ve yaklaştıkları ölüm karşısında bu sayede huzura erebilmişlerdir. Haşir akidesi, haşir semeresi, kainatın efendisinin beşere takdim ettiği semeredir. Kainatın efendisi beşer arasında getirip muadele kurmuştur. İnsanlığın hayatına ölçü ve kıstas getirmiştir. O sayede sınıflar arasında vuruşma dinmiştir, durmuştur. Fakir zengin mücadelesi sona ermiştir. Hür ve esir mücadelesi sona ermiştir. Kadının eyyamın elinde melabı olma meselesi sona ermiştir. Herkes kâmeti kıymetine göre İslam tarafından bir paye almış, doğrudan doğruya Allah tarafından taziz edilmiştir, tekrim edilmiştir. İnsan yine Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın semeresi olarak biricik varlık haline gelmiştir kainatta. Ahsen-i takvim sırrına mazhar olarak yaratılan insan, kainatın efendisi zuhur edeceği ana kadar insan hayvandan farkı yoktu. Bir kısım kimseler dinsizlik ve imansızlık altında gelip kendilerine çarpan her musibet karşısında daidar oluyorlardı. Kalpleri kırılıyordu ve yakın zamanda girecekleri kabrin tehdidi karşısında insan olduklarına bin pişman olduklarını ilan ediyorlardı. Kainatın efendisi sayesinde sallallahu aleyhi ve sellem insan yeryüzünün nadide varlığı, Allah'ın matmahı nazarı, göklerdeki meleği âlânın sakinlerinin dahi sık sık durup ona baktıkları müstesna bir varlık olarak arz-ı didar etti. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın semeresi olarak. Ve yine kainatın efendisi insanlara mesuliyet mefhumunu getirdi. Kimsenin bir başkasının günahıyla muhakeze edilemeyeceği mefhumunu getirdi. Herkes kendi günahından er geç Mevla'nın huzuruna çıkıp ona hesap verecekleri mefhumuyla geldi ki kendinden evvel kimseler kendilerini Allah'a nispet etmekle, Allah'a intisap cihetiyle aziz olduklarını iddia ediyorlardı. Bu arada bir kısım kimseler de perişan oluyorlardı. Mesuliyeti bütün ayak takımı çekiyordu. Öbürleri aziz olarak yaşıyordu. İslam bu mevzuda da muadele kurdu. Teker teker herkese kendi mesuliyetini yükledi ve herkesi kendi mesuliyetinden mesul tuttu. Hele bu arada insan olma mesuliyeti, mümin olma mesuliyeti, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama ümmet olma mesuliyeti ağırlığını anlattı ki sinesinde bir kalp taşıyan, bir vicdan taşıyan herkes anladı ki Allah'ın Celle Celaluhu şu kainatı yaratmasındaki maksat sadece insandır. İnsanın şükrüdür, insanın mabudu mutlak kulluk yapmasıdır. Ve yine kainatın efendisi basiretli itaat semeresini getirdi. İnsanların emirlerine, büyüklerine, büyüklerin büyüğü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve vacibül vücuda itaat ve inkiyat etmeleri semeresini getirdi. Ama bu basiretli olacak. Allah'ın kanunları, Allah'ın kıstasları içinde herkes kendine düşeni yapacak. İtaat etmesi gereken itaat edecek. Kendisine itaat edilen kimse de şefkat edecek, rehfet edecek, meveddet edecek ve mürüvvetli hareket edecek. Bunlar şu ana kadar kısaca arz etmeye çalıştığım kainatın efendisinin beşere getirip takdim ettiği semerelerdi. Allah bizlere anlayış ihsan eylesin. Beşer bu semerelerden istifade eder. Kainatın efendisinin kurduğu sofranın başına oturur. Arz ettiğim şeylerden istifade ederse, istifade ettiği nispette insandır. İstifadesi az olduğu nispette insanın dununa düşecek. Allah'ın kendisine tevdi buyurduğu kıymetleri, değerleri alt üst edecek, baş aşağı getirecektir. Bir yönüyle de bu meseleler kainatın efendisinin büyüklüğünü, nübüvvetini bize gösterecektir. Bugün de Mevla'nın lütfuna istinad ederek kısaca size bir semereyi daha arz etmeye çalışacağım. Bu semere o güne kadar hayır ve şer ikisinin yüzünde de nikap vardı. Neyin hayır, neyin şer olduğu bilinmiyordu. Hayrın gönüllere girmesi, ruhlarda rüsuh bulması, şerrin gönüllerden, ruhlardan sökülüp atılması, insanların menfuru olması, teker teker bütün hayırların tadat edilmesi ve teker teker bütün şerlerin sayılıp dökülmesi, hayırlara karşı insanların içinde iştiyak uyanması, şerlere karşı insanların içinde nefret uyandırılması, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın semeresidir. Bir tek kelimeyle ifade edecek olursak, bütün marufların Müslümanlar tarafından sevilmesi, benimsenmesi ve neşredilmesi, bütün münkeratın Müslümanlar tarafından yadırganması, ateş gibi kabul edilmesi, yılan gibi, akrep gibi, çıyan gibi kabul edilmesi, nefret edilmesi ve insanların da o girdaplara düşmemesi için ihtimam ve dikkat gösterilmesi. Allah bizi bu semereyle semeredar eylesin, bizi bununla payidar eylesin. Bu bir yönüyle de dinin müeyyidesidir. Bu itibarla belki sair farzların üstünde bir ehemmiyet taşımaktadır. Ve nübüvvetin asıl vazifesi de bu noktada temerküz etmektedir. Kıyamete kadar da devam edecek bir vazife, umumi bir vazife olması itibariyle haiz-i ehemmiyettir. Allah muhabbetini kalplerimize ilka buyursun, onunla bizi payidar kılsın. Bir insan düşünelim. O daha sonra aklın, mantığın, ilmin, beşeri kıstasların kabul edeceği bütün kötülükleri ortaya getirsin, koysun. Bunların hepsi kötüdür desin, başına dikilsin. Bir insan düşünelim. Daha sonra beşerin bütün aklını, dirayetini, kiyasetini kullanarak, beşeri bütün kıstasları kullanarak bir kısım iyilikler ortaya koysun ve sonra kenara çekilsin, desin ki işte bunların hepsi iyiliktir. Daha sonraki beşeri kıstaslar da onu bu mevzuda teyit etsin ve tasdik etsin. Evet, şu fazilettir, şu mürüvvettir, şu insanlıktır, şu semahattir desin ve hemen dönsün. Şu münkerattır, şu habistir, şu denidir, şu şeni şeydir, şu cinayettir, şu cebanettir desin, öbür tarafta münkeratı da saysın, döksün, nahoş olduklarını bize anlatsın. Ve sonra yine beşer karihası, araştırması, karıştırması, bu mevzuda derinlemesine yaptığı tahkik ve tetkiki neticesinde onun dışında şerrin kalmadığını, onun dışında hayrın kalmadığını görsün. Bütün hayırları araştırsın, baksın ki hepsi sayılmış, dökülmüş. Bu hayırların dışında bir tane hayır kalmamış. Ve yine baksın beri tarafa, Ne kadar şer varsa hepsini saymış dökmüş, ta insanlar yılandan, akrepten, çıyandan kaçıyor gibi o şerlerden kaçsınlar. O şerlerin, sayılıp dökülen şerlerin dışında da tadat edilmemiş, hesabı görülmemiş, hakkında hüküm verilmemiş bir tane şer kalmamış. Bu manzarayı da atlayalım ve sonra görelim ki bu insan bütün bu hayırları alıyor, teker teker bir abide yapıyor. O abide de kullanıyor, rükünler olarak kullanıyor. İnsan abidesinde rükünler olarak kullanıyor. Bütün hayırlardan insanlar meydana getiriyor. Yoğuruyor, yoğuruyor, yoğuruyor, hayırdan abide bir meydan, insan meydana geliyor. Ve görüyoruz ki hayırdan meydana gelen bu abideler çamura, bataklığa girecek gibi şerin içine girmeden, kötünün içine girmeden ürküyorlar, korkuyorlar, tir tir titriyorlar. Bu da üçüncü merhaledir. Biz bu insanın bütün zamanları aştığına, bütün ufukların verasında, bütün hadiselere birden nazar ettiğine kanaat getiririz. Bir insanın bütün edvar-ı alemde cereyan edecek kötülükleri bilmesi, bütün edvar-ı alemde meydana gelecek hayırları bilmesi, teker teker bunları sayıp dökmesi, bunları insanlara telkin etmesi ve sonra alınacak şeylerin insanlar tarafından cevherlerin kapış kapış yapıldığı gibi alınması, atılacak şeylerin de akrepler gibi atılması, evin dışına atılması, sokağın dışına atılması, cemiyetin dışına atılması ve hayali Kaf Dağı'nın arkasına atılması. Bütün bunları gördükten sonra deriz ki, bütün bu hadiseleri idare eden zat, öyle birine dayalı, bütün bunları öyle birisinden alıyor ki, bu zat bütün aleme birden bakıyor. Bütün alemdeki hayrı şerri birden görüyor. Hayırları başlangıçlarıyla, neticeleriyle görüyor. Şerleri başlangıçlarıyla, neticeleriyle görüyor. Şerleri dikenleri doğrar gibi kesiyor ve hayırları da gülleri aşılar gibi aşılıyor, meyveleri aşılar gibi aşılıyor, asırlar boyunca semeredar olacak hale ve hüviyete irca ediyor. İşte Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Mucizül Beyan'da Allah'ın emriyle, Kur'an'ın tefsiri olan mübarek hadisi şeriflerinde, Cenab-ı Hakk'ın ona lütfetmesi, vahyetmesi ve ilham etmesiyle, bir kere başta hayırları ve şerleri tadat etmiş, bir tane hayır, bir tane şer bırakmadan hepsini saymış, dökmüş, beşere tanıtmıştır. Sizin evladınızın elinden tutup, kedinin dostluğunu, farenin düşmanlığını anlattığınız gibi, kedinin dostluğunu, af buyurun köpeğin düşmanlığını anlattığınız gibi, teker teker şahsi hayatınıza, ailevi hayatınıza, içtimai hayatınıza, faydalı, nafi şeyleri, zararlı, muzır şeyleri teker teker size tanıtmıştır. Tanımak bir şey ifade etmez. Bugün nice kimseler var ki hem şerleri tanıyor, hayırları da tanıyorlar ama hayırdan nasipleri yok, şerden de uzaklaştıkları yok. Kişinin zararlı olduğunu bütün etibba söylüyor. Ama kendisini çekip çeviren, bu menhuz şeyden uzaklaşabilen bahtiyar tabip çok azdır. Çoğu o zararlı meşrubatı içer. İçkinin zararlı olduğunu topyekün cemiyet haykırıyor. Buradan kalkın İzmir'e giderken en azından birkaç yerde bir kısım levhalar karşınıza çıkacak. Bütün habaisin anasıdır diye içkinin böylesine menhuz olduğunu size o levhalar takdim edecektir. Ama ne çıkar cemiyet gırtlağına kadar bu menhuz şeyin içine gömülmüştür. Ne çıkar devletin radyosu ve televizyonu şişeleriyle en cazip şekilde onun reklamını yapmaktadır. Demek ki şerrin şer olarak bilinmesi başkadır. Şerrin kabullenmesi başkadır. O şerden içtinab etmek tamamen başkadır. Hayrın hayır olarak kabul edilmesi, semahat çok güzel bir şeydir. İnsanların civan mert olması çok bir şeydir. İnsanların insanlara yararlı olması, insanların hayırhah olması çok güzel şeydir. Çok güzel şeydir ama insanlar insanlara karşı canavar gibi muamele ediyorlarsa, bu güzel kaziye kabul edilmiyorsa, gönüller bunu izan haline getirip kabullenmiyorsa bir faydası yoktur ki. Bir tarla gül dolu, insanlar gülden istifade edilir gibi istifade edemiyorlarsa, bir tarlada diken dolu, insanlar gırtlaklarına kadar girip içinde geziyorlarsa, onun diken tarlası olmasının bilinmesinde, Berikir'in gül tarlası olarak bilinmesinde esasen bir fark yoktur. Çamur çamurdur. Ne zaman çamurdur? İnsan çamurdan kaçtığı nispetle çamur çamurdur. Gırtlağına kadar çamura gömülmüş bir insan, çamurdan bir çamur olduğu için o çamura çamur denmez artık. Çamurdan uzaklaşan insanın nazarında çamur çamurdur. 20. asırda saadet asrına tekaddüm eden yıllarda olduğu gibi kıstaslar alt üst olmuştur. Bir insanı size faziletli olarak anlatırlar. Çok iyi bir insandır derler. Semahati vardır bu insanın derler. Sonra sorarsınız namaz kılıyor mu? Yok. Yani kalbi paslı, vicdanı paslı, alnı kirli demektir o insanın. Sorarsınız içki içiyor mu? Ara sıra içiyor. Aynı zamanda onun bir menhiyat irtikap ettiğini de söylerler. Sorarsınız faizle muamelesi mi var mı? Var derler. Kıstas tamamen değişmiş. Allah faizle muamele yapanlara diyor şeytanın çarptığı insanlardır. Ve tepe taklak cehenneme gideceklerdir. Namaz kılmayan insan için nebiler nebisi küfürle mümin arasında namaz farktır diyor. Namazı kaldırdığın zaman fark var mı yok mu düşünülür bu mevzuda. Ve yine Kur'an-ı Mucizül Beyan diyor secdesiz başlar hakkında, paslı vicdanlar hakkında çok ağır hükümleri vardır. Ama kıstaslar öyle alt üst olmuş ki sen bir namazsızı, bir niyatsızı, bir şaribül leyl ve neharı, bir faiz irtikap eden kimseyi faziletli insan olarak anlatıyorsun. Saadet aslında da bu böyleydi. İşte ilk defa Kur'an kendi ölçüleriyle, hadisler kendi ölçüleriyle, hayır sizin dediğiniz gibi değil, her cuma orada arz etmeye çalıştığım, falanın filanın çirkin gördüğü değil, dini mübini İslam'ın çirkin gördüğü, menhustur hükmünü verdiği şeyi çirkin göreceksin. Senin kıstasların değil, Allah'ın tazim ettiği şeyler, tebcil buyurduğu şeyler büyüktür tebcile değer. Allah'ın tahkir ettiği, değer vermediği şeyler, onlar tahkir edeceksin. Onları hafife alacak, ayağının altına alacaksın onları. İşte o zaman sen Allah nazarında kıymet kazanacaksın. O zaman sen aklın, mantığın, kainatta cari kanunların ölçüsü içine girecek, cereyanı içine girecek, tevfik hareket edeceksin. Sen burada kendi kendine hükümler çıkarıp onları yaşamaya çalıştığın müddetçe ilk defa Allah'ın emirlerine mütenakız düşüyorsun. Nebiler nebisine mütenakız düşüyorsun. Kainatta cari kanunlara mütenakız düşüyorsun. Tek başına yaşıyorsun. Dolabın altına düşüyorsun. Tek başına dönüp duruyorsun. Allah basiret ihsan eylesin. Anlayış bizlere ihsan eylesin. Şer ve hayır mevzuunda bir fikir verebilmek için bunların üzerinde durdum. Nebiler nebisi, şimdi düşünün, vazifenin büyüklüğüne, ağırlığına bakın. Ben bir tek adama huyunu terk ettiremiyorum. Hayatımda bir iki adama sigara terk ettirdim, bunu her yerde meziyet olarak anlattım. Hiç mesele değildir. Hiç mesele değildir. Bu mevzuda hayatını tehdit ettiğini söyleyip ısrarla üzerinde durduğum için belki benim söylediğim sözlerin ağırlığına, çapına bakarak değil, çünkü bir ağırlığı yoktu. Belki hayatını tehdit ettiği için makul buldu da çıkardı paketi, kesti, içmedi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı işe bakacaksınız. Cemiyet bu devirde olduğu gibi çeşitli ahlaksızlıklar içinde çamuru yüzüne gözüne miskamber gibi sürdüğü devirde zuhur ediveriyor. Bu çamurdur diyor. Bunu yüze güzel göze sürmek değil, ayağınıza bile bulaştırmayacaksınız. Bu çamura bulaştıktan sonra Mevla'nın huzuruna bu vaziyette gelmeyeceksiniz. Bundan içtinab edeceksiniz. Temizlenecek, Mevla'nın huzuruna öyle geleceksiniz. Ve sırasıyla insanlar kuyruğa girer gibi girmişler. Ağzından dökülen lalü güher gibi sözler almışlar. Şerre şer hükmünü vermişler, hayra hayır hükmünü vermişler. Şerre şer hükmünü vermek, hayra hayır hükmünü vermekle kalmamışlar. Daima hayrın dellalı bulunmuşlar, naşiri bulunmuşlar. Şerrin de müneffiri bulunmuşlar. Şerden insanların kaçması, nefret etmesi için ne lazımsa onu yapmışlar. Köy köy, bucak bucak dolaşmışlar. Kötülükleri anlatmışlar. Kötülerin mantık nazarında, akıl nazarında, din nazarında, şeriat nazarında, rivayet nazarında, dirayet nazarında kötü olduğunu anlatmış. İnsanların menfuru haline getirmişler kötülükleri. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayrı tadat etmesi, şerri tadat etmesi, bunları tayin ve tespit etmesi, hayrı sevilir hale getirilmesi, şerri menfur hale getirmesi onun öyle büyük bir semeresidir ki, nübüvvet vadisinde başka semere olmasa tek başına bu onun peygamberliğine delalet eder. Ve bu semereden istifade eden onun arkasındaki ümmeti ona ümmet olma liyakatını kazanır. Bu semereden hissesi nasibi az olan kimseler o nisbette Nebiler Nebisinden istifadesi azalmış olur. Cenab-ı Vacibül Cud ve Tekaddes Hazretleri nübüvvetin turfanda hurması olan bu semereden istifade etmeye bizleri muvaffak kılsın. O Allah'ın huzuruna yükselmiş, işte bu nimetlerle bizim yanımıza dönmüş, bir sofra koymuş, bizi davet etmiş. Takdim ettiği semere budur. Hayrı sevecek ve onun naşiri olacaksınız. Şerden nefret edecek, onun müneffiri olacaksınız. Bu mevzuda şu ana kadar takdim ettiğim, arz etmeye çalıştığım o kadar çok misal vardır ki, bir sahabinin hayatının gayesi tıpkı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gibi hakikati neşretmekti. Şerlerden insanların uzaklaşmasını temin etmekti. Hükümdarların karşısına çıkıyorlardı. Bazen namelerle, bazen de hafızalarında, kafalarında terkibini yaptıkları hitabelerle onlar irşada çalışıyorlardı. Çok defa ölümle karşı karşıya geliyorlardı. Belki günde birkaç defa ölüm tarafından tehdit ediliyorlardı. Ama hakikate karşı, hakkın hatırını âli tutma mevzuunda o kadar bağlıydılar ki, hakikati anlatmaktan, neşretmekten, hayra hizmetten vazgeçmiyorlardı. Keza insanların huzuruna çıkıp şerri anlatmadan da vazgeçmiyorlardı. Hazreti Ebu Bekir'in hayatı bunun canlı misalidir. Hazreti Ömer'in hayatı bunun canlı misali, bütün sahabe-i kiramın hayatı bunun canlı misalidir. Ama bütün meseleler sadece sahabi devrinde oldu bitti göstermemek için değişik bir eda ile daha sonraki asırlardan bir iki tane misal arz etmeyi düşünüyorum. Hazreti Muaviye sahabe-i kiramdandı. Sonradan Nebiler Nebisine iman edenlerden idi. Mekke fethinde babasıyla gelip biat ettiler. Babasının tesirinde, babasına karşı olan saygısından Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dehalet edememiş bu insan, dehalet ettikten sonra sadakatini gösterdi Nebiler Nebisine. Efendimiz'e kurbiyet kazandı. Sonraki meselelerle onu bulanık görmeye çalışanlar, sahabe-i kiramın iştihatla verdiği kararlardaki incelikleri anlamayan kimselerdir. Nebiler Nebisi sahabime söven, kınayan, tanü teşnide bulunan benden değildir buyuruyor. İmanla onu görmüş, onun şerefli sohbetiyle şerefraz olmuş, herhangi bir zat hakkında söz etmek haddini bilmemezlik demektir. En büyük veliler dahi, ister Alevi meşrep olsun, ister Ebu Bekir meşrep olsun, en büyük veliler dahi sahabinin en küçüğü hakkında söz söylemeden uzaklaşmışlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yıldızlarına karşı tanü teşnide bulunmak en az onlar kadar büyük olmakla olabilir. Halbuki en küçük sahabeyi dahi kendinden sonra gelen cemaatler, ümmet, o tabi'in arasındaki büyük kimseler, en büyük kimselerden yine çok büyük görmüşlerdir. Tavus-u Kaysan ne kadar büyük bir insandır. Ömer bin Abdülaziz nasıl büyük bir insandır. Hazreti Mesruk nasıl büyük bir insandır. Bunlar tabiinin büyük imamlarıdır. Mekhul büyük bir insandır. Ama bunların hiçbirisi sahabi seviyesine çıkamaz. Bir yerde bir sahabi oturdu mu bunlar orada dillerini tutar sadece dinlerlerdi. Halbuki Tavus-i Kaysan dediğimiz zat her gece 600 rekat namaz kılardı. Ramazan-ı Şerif'te her gece 1-2 defa Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi. Ve Buhari, Müslim gibi hadis kitaplarında belki kitabın yarısının o tarikle geldiğini görürsünüz. Tabi'in arasında nadide kimselerdi. Kendilerinden sonra gelenler de bunların karşısında temenna ederlerdi. Ama en küçük bir sahabi, en genç bir sahabi karşısında bunlar edeple otururlardı. Derlerdi ki bunlar güneşi görmüşler, perdesiz hayırsız ondan istifade etmişler. Bunlara karşı büyük görünme, bunlara karşı çalım satma, esasen nebiler nebisine karşı suiedep olur derlerdi. Onun için hiç kimse, hiçbir tabi'in kendisini vahşiden dahi büyük görmemiştir. O Hazreti Hamza'nın kanına giren, ellerini en temiz kanla kirleten o insan, o dahi tabi'in devrinde tabi'in imamları nazarında bütün tabi'inin büyüklerinden daha büyük sayılırdı. Nebiler nebisini görmüştü. Hazreti Muaviye meselesinden girdim buraya. Geçmiş asırlarda bundan 14 asır evvel cereyan eden bir kısım hadiselerle o hadiseleri bu asırda değerlendirip hükümler çıkarmak bize düşmeyecek şeylerdir bunlar. Alemi gayba ıttıla gerektir ki kimin haklı kimin haksız olduğunu görelim. Hem başka haksızların haksızlığını söyleyeceğimize daima bize haksızlık yaptıran nefsimizin haksızlığını söylesek, o haksızlık karşısında teyakkuza geçsek ahiret hayatımız adına faydalı bir adım atmış olacağız. Muaviye'nin haksızlığını söylemek, Hazreti Ali'nin haklılığını söylemek ne hak hesabına bize bir hakikat getirecek ve kazandıracaktır, ne de öbürünü tenkit etmek hakikattan uzaklaşmamızı engel olmuş olacaktır. Bunlar boş, kuru gürültü laflardır. Minbere çıktı, sahabe-i kiramın dolu bulunduğu bir zamanda. Hutbe irad etti halka. Ve bu esnada şöyle dedi: Ya eyyühennas, innemel malu maluna vel fey'u fey'una, femen şi'ne a'tayna ve men şi'ne mena'na. Mal bizim malımızdır, yani emiriz, halifeyken söylüyor bunu. Bütün harplerden elde edilen ganimetler de bizim ganimetimizdir. Mal ve mülkümüzü istediğimize veririz, istediğimize de vermez mahrum ederiz. Hiç kimseden ses çıkmadı. Belki halifenin maksadını anlayamadılar. Ertesi gün bir daha söyledi aynı şeyi. Ertesi gün söyledi, mahzundu. Mahzun mahzun aşağı inecekti. Birisi hemen sıçradı, ayağı kalktı. O zaman bu mevzuda ciddi durduğunu anladı ve şöyle dedi: La dedi veya kalla, innemel malu maluna vel fey'u fey'una femen hale beynena ve beynehu hakemna bi esyafina ilallah veya hakemna ilallahi bi esyafina. Mal bizim malımızdır, milletin malıdır. Ganimet de ganimeti kazanmada kılıç kullananların malıdır, o da bizimdir. Bu ganimetle devletin malıyla parasıyla bizim aramıza devlet reisi dahi olsa kim girerse girsin, biz kılıçlarımızla onu Allah'ın huzuruna götürmesini biliriz, mahkeme etmesini biliriz. İndi hemen oradan, memnundu, mesrurdu. Aldı elinden, tuttu, hücresine götürdü. Belki tekdir edecek diye aklından geçenler oldu. Gittiklerinde yanına oturtmuş onu iltifat ediyor buldular. Bu vakayı Taberani ve Ebu Yala naklediyor. Ve içeriye girenlere şöyle dediğini görüyoruz: Bu beni ihya etti, Allah da bunu ihya etsin. Çünkü ben Nebiler Nebisinden şöyle duydum, ferman ettiler: سَيَكُونُ بَعْدِ اُمَرَاءُ يَقُولُونَ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ Benden sonra bir kısım emirler zuhur edecek, hükümdarlar zuhur edecek, istediklerini söyleyecekler, halk onlara cevap vermeyecek, sözlerini reddetmeyecektir. Korktum ki ben o emirlerden oluyorum. Söylüyorum, haksızlık yapıyorum. Haksızlığı halkın içine döküyorum da cesaret edip kimse söylemiyor. Raiyet bu hale gelir böyle korkarsa, başındaki haksız insanın haksızlığını yüzüne vurmazsa, Allah muhafaza buyursun, iş yıkılıyor demektir. Ve Nebiler Nebisi hadisin sonunda, onlar raiyetleriyle beraber sürüklenir cehenneme giderler buyurmuştu. İşte ben ne o rai olmak isterim, ne de raiyetimin o raiyet olmasını isterim dediğini duyarız. Görüyoruz ki o devirde dahi bu mevzuda, hakkın hak, haksızlığın haksızlık, hayrın hayır, şerrin şer olarak kabul edilmesi mevzuu emir tarafından hassasiyetle ele alınıyor. Ve bu mevzu karşısında çok hassas, çok titiz olan sahabi, emir dahi olsa, baştaki devlet reisi dahi olsa, çok rahatlıkla huzuruna çıkıp anlatabiliyor. Ama bunu anlatırken dini izaz etmek, hakkın hatırını âli tutmak, Cenab-ı Hakk'a saygı ve ciddiyet içinde yapacağız. Yoksa gösteriş olsun diye, eskiler yaptılar diye, biz de o mevzuda haşa ve kella kendimizi onlara müsavi tutuyor havası içinde yaparsak geriye teper bu. Hem bize hem başkalarına hem millete zarar olur. Samimiyet ve ihlasla anlatacaksın. Hakkın hatırını âli tuttuğun için anlatacaksın. Kur'an'ın ahkamını izaz ettiğin için anlatacaksın. Nebiler nebisine saygından ötürü anlatacaksın. Bir ölçü olsun diye arz ettim bunu. Buhari müstesna Kütüb-ü Sitte bize şu haberi bu mevzuda naklediyorlar. Arz ettiğim gibi sahabe-i kiram devrinde bu gibi meselelerin misali esasen pek çoktur. Daha sonraki devirlerde dahi kainatın efendisinin getirdiği hayra saygı ve şerden nefret etme düşüncesi nasıl kendisini gösterdiği hususunu arz edebilmek için daha sonraki asırlardan misaller arz ediyorum. Bunlardan bir tanesi İzzüddin İbni Abdüsselam nakleder. Bu meşhur muhaddislerden birisidir. Bir gün Melik Eyyub'un karşısına dikilir. Eyyubilerin başı. Ya Eyyub diye seslenir ona. Siz diyemezsiniz, biz de diyemeyiz. İçimizde kimse de söyleyemez bunu. Yerimizi bulmuş Müslümanlar değiliz. Melik camiye giriyor. Avazı çıktığı kadar haykırıyor. Ya Eyyub diyor. Allah'tan korkmuyor musun? Yarın Mevla'nın huzuruna gideceksin. Mevla sana diyecek. Ben seni Mısır'a melik yaptım. Sen ise Mısır'ın içini meyhanelerle doldurdun. Birdenbire irkiliyor. Mısır'ın içi meyhanelerle dolmuş değildir. O da var mı diyor. Var diyor. Ya falan mahallede zimmi çıktan açığa bu melaneti yapıyor. O babamın zamanındaydı. Ben yapmadım onu diyor. Duruyor şöyle diyor. Tıpkı senin bu sözün cahiliye devrinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle diyen kafirlerin haline benzer. İnna vecedna abâena alâ ummetin ve inna alâ sârim muhtedûn. Biz babamızı öyle bir millet bulduk ki işte onların yoluna uyduk gidiyoruz. Babanın cürmü babanadır. Babanı Allah kendi cürmünden muahaze edecektir. Sen ise senin zamanına tevafuk eden seyyiatından ötürü Allah'a hesap vereceksin. Sonra meşhur muhaddis Tilmizi onun Baci diyor ki, üstadım bunu nasıl söyledin? O mesele hallediliyor. Nasıl Eyyub'e söyledin bunu? O sert, o çetin, o haşin adama nasıl söyledin bunu? Diyor ki Allah'tan muhabbet diledim. Allah'ın muhabbetine sığındım. Kendimi öyle mehip, öyle heybetli gördüm ki Eyyub karşımda kedi gibi oldu benim. Ve o noktadan ona hitap ettim. Allah adına hitap ettim. Allah'ın izzetine dayanarak yaptım. Ve o da kabul etti bunu, geriye tepmedi bu mesele. Hayır daima aziz, şer daima menfur olacak. Hayrın sevilmesi mevzunda cehd ve gayret göstereceksin. Şerrin menfur olması mevzunda da yine cehd ve gayret göstereceksin. Buhari müstesna Kütüb-ü Sitte bize şunu naklediyorlar. Mervan Emevilerden, zulmü olanlardan, İslami kıstasları çiğneyenlerden, onun için temiz gönüllerde, temiz ruhlarda sevimsizlik hasıl etmiş bir insandı. Cuma'ya geldiği zaman da cemaat oturup onun hutbesini dinlemek istemezlerdi. Bayramda hutbe okumak istediği zaman yine dinlemezlerdi. O güne kadar da bayram namazlarında namaz önce kılınır, hutbe okunurdu sonra bizim yaptığımız gibi. Namaz kılındıktan sonra da hutbeyi dinlemek sünnet diye halk çıkar giderdi Mervan'ı dinlememek için. Buhari'de, Müslim'de görüyoruz bunu, fakat arz edeceğim vaka bu şekliyle Buhari'de yok. Diğer Kütüb-i Kamse'de var. Bu halka dediklerini dinletebilmek için hutbeyi namazın önüne aldı. Ta hutbeyi mecburen dinlesinler, ondan sonra namaz kılsınlar. Bir bid'at ihdas ediyordu. Hemen namazdan evvel minbere çıktı, birisi sıçrayıverdi orada yerinden. Belki bütün cemaat sıçrayacaktı. Devlet reisi hutbe irade edecek. Ama burada Resul-i Ekrem'in vaz ettiği esaslardan birini bozuyordu. Kainatın efendisi önce namaz kılınacak, sonra hutbe okunacaktır diyordu. İçinde sahabinin bulunduğu, bir sürü tabi'in imamın bulunduğu bir topluluğa böyle haksız bir iş yapıp bu denli bir hutbe okurken elbette itiraz görecekti. Yerinden fırlayan insan ya Mervan, halef de sünnete diyordu. Sünnete muhalif hareket ediyorsun, nebiler nebisine mütenakız düşüyorsun diyordu. O da nedir diyordu. Namazdan evvel hutbe okunmaz, namazdan sonra okunur. Bu bidatı ihdas edemezsin, ika edemezsin. O vazifesini yaparken cemaat hazırdı. Gerilmiş bir yay gibiydi. Herkes kendisine düşen vazifeyi yapacaktı. Said-i Hudri, o Medine'nin alimi şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki bu zat vazifesini yaptı. Bir münkeri gördü, münkerin karşısına çıktı. Zira ben nebiler nebisinden şöyle duymuştum. Men ra'a minkum münkeren felyugayyirhu biyedih. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعَ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعَ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ اَضْعَفُ الْا۪يمَانِ Bir münker, bir şer görüldüğü zaman onu elinle men edeceksin. Yapılmasına engel olacaksın onun. Buna muktedir değil isen, ki çok defa insanlar eliyle yapmaya muktedir olamazlar, bunu dilinle yapacaksın. Buna da muktedir olamazsan kalbinle en azından nefret edeceksin. Yüz iş mizazınla bildireceksin. Ve Efendimiz buyuruyor, bu ise imanın en zayıfıdır. İçki içen bir insana içinde en azından burkuntu duyacaksın. İmanın en zayıf mertebesi budur. Hırsızlık yapan adama en azından içinde bir üzüntü duyacaksın. Rahatsız olacaksın. Faiz muamelesi yapan bir insana içinde üzüntü duyacaksın. Rahatsız olacaksın. İhtikar yapan insan öyle, iffetsizliğe gömülen insan öyle, ahlaksızlığa gömülen insan öyle, bir rahatsızlık duyacaksın. Bu imanın en zayıf mertebesidir. Bunu da yapmıyorsan, taşımakla mükellef olduğun şeyden ne kadar üzerinde bulunduruyor ve taşıyorsun, onun değerlendirilmesini bildiğin kıstaslar içinde sana havale ediyorum. Cenab-ı Hak insaf-ı izan versin, idrak versin, anlayış versin, hakka karşı saygılı, hakikate karşı bizler hürmetkar kılsın. Muhterem Müslümanlar, pek çok ailelerin bir hekimi vardır. Pek çok ailelerin bir vekili vardır. Bizim aile doktoru derler. Sık sık gelir o aileyi ayda bir, bir iki ayda bir kontrol eder. Maddi hayatlarını tehdit eden hastalıklar karşısında bir bakar, tansiyonlarına bakar, nabızlarına bakar, kanlarına bakar, daha derin olursa şayet, bir kısım arızalar hissediliyorsa, lökositini sayar, efendim, kanına başka şekilde müdahale eder, sedimentasyonuna bakar, bakar, bakar, bir hastalığa bilinmedik şekilde maruz kalmasın. Bu, maddi hayatın sıhhatli devam etmesi için gösterdiğimiz, göstereceğimiz titizliğin, hassasiyetin ifadesidir. Bazı ailelerin sık sık ihtiyaçları olmasa bile bir vekilleri vardır. Daima meselelerini o vekile havale ederler. Muhakemeleri olur, alışverişleri olur, icra davaları olur, alacakları olur, borçlu kimseler olur, bütün bu meseleleri halletmek için her ay muntazaman para ödedikleri bir vekilleri olur. Bu da onların ailevi hayatlarına, şahsi hayatlarına veya müessese hayatlarına, o müessese hayatının düzenli, dengeli yürümesi için fayda getireceğinden ötürü her ay muntazam para ödenir. Bazı kimselerin muhasebecileri vardır. Bir seviyede bazı kimselerin müsteşarları vardır, bazılarının müşavirleri vardır. Bütün bunlara para ödenir. Bütün bu kimseler aziz tutulur. Meclislere geldiği zaman kendilerine kıyam edilir. Niçin yapılır bütün bunlar? Bir hekim niçin tutulur? Bir vekil niçin tutulur? Bir müşavir niçin tutulur? Bir müsteşara niçin lüzum hissedilir? Neden bir muhasebeciye para tehdit edilir? Bunlar şahsi hayatın, aile hayatının, varsa bir müessese hayatının dengeli, nizamlı, intizamlı yürümesi için bunlara ihtiyaç vardır. Çünkü ben hekim değilim, sağlığı bilemem. Çünkü ben kanunları bilemiyorum. Kanunlarla mütenakız düşeceğimiz yerler olabilir. Bu mevzuda istişare ederim yanlış adım atmamak için. Kanun karşısında yanlış adım atmamak için, muhasebe karşısında yanlış adım atmamak için, maliye karşısında yanlış adım atmamak için, mikroplar karşısında yanlış adım atmamak için, falan karşısında yanlış adım atmamak için başıma bir sürü gayle çıkarır, bir sürü adama angaje olurum veya bir sürü adam bana angaje olur. Bütün bunların getirdiği bir sürü dert vardır, bela vardır, musibet vardır. Ama bir hayır için, bir fayda, bir nef için bütün bunlara katlanırız, hepsine katlanırız. Ben size sorayım o zaman, siz de bana sorun, sorabilirsiniz. Herhangi birinizin manevi hayatınızı tanzim hususunda bir danışmanınız var mıdır acaba? Sık sık kendine müracaat edip, efendi söyleyebilir misin acaba, bir haftadan beri gece benim gözümden bir damla yaş gelmiyor. Halbuki Efendimiz buyuruyor ki, Allah'ım şeytandan sana sığınırım, ağlamayan gözden de sana sığınırım. Yaşarmayan göz şeytan kadar menfurdur. Acaba bunun illetini bulabilir misiniz? Bu mikrop nereden girdi benim içime diye hiç sordunuz mu? Var mı böyle bir danışmanınız? Kalbi hayatınızda heyecan duymuyorsunuz. Dün yakın misalini arz edeyim. Öğlen üstü bir saat kadar güneş tutuldu. Allah bir ayetini değiştirdi. Azametini izhar etti. Ben bakabildiğim kadar pencereden bakıverdim. O kararan hava altında kararmış ruhlar yine neşeleri, yine işveleri içindeydiler. Hiç kimsenin tavrı edası değişmemişti. Sanki basit bir hadis olmuş gibi bir şeydi. Evet, bu bir hayrulettir. Ay girmiş, dünya girmiş bir şey ifade etmez. Ama bu bir ayeti ilahinin değişmesidir. O anda başka şeyler de olabilir. Bu önceden haber verilmesi de neticeye tesir etmez. Ben şöyle düşünmeliyim. Allah'ım benim şu andaki gafletimden oldu. Sen şu andaki gafletimi biliyorsun. Daha evvel bu nizamı ayarladın ve şu esnada da bunu yarattın. Gördüm ki kimsenin kalbinde bu mevzuda duyulanan ve duymakla duygulanan bir gönül görmedim. Kimsede böyle bir his, bir hava müşahede etmedim. Kalbi hayatım ölmüş demek benim. Ruhi hayatım ölmüş demektir. Bu mevzuda var mı bir danışmanım? Müracaat ettim mi? Niçin acaba ben böyle sönmüşüm? Sahile çarpa çarpa artık dalgaları dinmiş bir deniz haline gelmişim. Korkunç bir cezir halinde içe doğru çekilmişim. Niçin bende hayatiyet yok? Niye bende yeşil bitmiyor? Niye yeşillenemiyorum? Dedik mi, müracaat ettik mi bir ehli kalbe? Bu derdin dermanını bilen birine müracaat ettik mi? Rahle-i tedrisine oturduk mu? Diz kırıp boyun büktük mü? Anlat bana bir şey dedik mi? Şu derdimi bir anlat. Ben ağlayamıyorum, ben duygulanamıyorum, ben hissenemiyorum, ben gecelerimi ihya edemiyorum, manevi hayatım mahvoldu diyebildiniz mi? Demek ki siz 3-5 günlük hayatınızı emniyet verip hekim tutabiliyorsunuz. Eczacıysanız bir kalfa tutabiliyorsunuz. Bir vekil tutabiliyorsunuz. Fakat manevi hayatınızı, Allah'la münasebetinizi devam ettirecek, Hazreti Muhammed'le münasebetinizi devam ettirecek sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'la münasebetinizi devam ettirecek, kimseye başvurma sizin aklınızdan geçmiyor. Siz hayrı şerri birbirinden tefrik edecek, hayrı gönlünüze akıtacak, şerden uzaklaşmanızı temin edecek, sizi hamur gibi yoğuracak, bu adamların huzuruna gitmeden, rahle-i tedrislerine oturmadan kendi kendinize kurtulamayacaksınız. Ben de bunu burada size arz etmiş olayım. Kurtulamayacaksınız. Bir hekim tuttuğunuz gibi, bir vekil tuttuğunuz gibi, bir muhasebeci tuttuğunuz gibi, bir danışman tuttuğunuz gibi bu mevzuda en az bir tanesini pir, üstad kabul etmedikten sonra kurtulamayacaksınız. Bu Kur'an olacak, bu bir cemaat olacak, bu sevdiğiniz, saydığınız bir insan olacak, bu bir imam efendi olacak, bu bir hoca efendi olacak, bu bir mürşid olacaktır. Gideceksiniz, içinizi şerh edeceksiniz. Duyduğunuz ve duygulandığınız şeyler önüne dökeceksiniz. Onun değerlendirmesini ve bu mevzuda hakkınızda bir hüküm vermesini bekleyeceksiniz. Kainatın efendisi bunu getirmişti. Bu İslam'ın hayat olarak benimsendiği her devirde de yaşandı. Abbasileri bir zulüm yapıyor görürüz. İslam'ın ruhundan uzaklaşmış görürüz. Fakat o devirde dahi ne çapta olduğunu göstermek için arz edeceğim misali dinleyin. Muhaddis meşhur Fadl İbn Rebi anlatıyor. Bunlar etba arasında, yani sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in. İşte bu bunlardandır. Medine'de bulunuyordum. Hac maksadıyla Harun Reşit hacca gelmiş, sonra da oraya uğramıştı. Bütün efadil muhaddisin de o esnada orada bulunuyorlardı. Zaten bazen Medine'de gider otururlardı, bazen de Mekke'de otururlardı. Ve yığın yığın insanlar atlarına binerlerdi, hecin develerle o istikamette koşarlardı, postalarla gider ulaşırlardı, o ilim irfan kaynaklarından bol bol içer ve kanarlardı. O devir öylesine münbit bir devirdi ki, misali arz ettiğim zaman göreceksiniz, aynı devir içinde bir insan birkaç tane güneş gibi büyükte görüşmesi mümkün oluyor. Ebu Hanife gibi insanların bir anda, bir kasabada 100 tane birden yaşadığını görüyorsunuz. Harun Reşit geldi, kapımı vurdu. Çıkıp kendisini görünce, aman efendim dedim, siz buraya kadar zahmet buyurmasaydınız ben gelirdim. Bir mümin, mümin emire karşı böyle demesi gerekir. Harun Reşit zina etmez, Harun Reşit hırsızlık yapmaz, Harun Reşit faiz yemez, Harun Reşit'in ticari ahlaksızlığı yoktur. Harun Reşit 5 vakit namazında, niyazında, hanımı iffetli, kızları iffetli bir devlet reisidir. İdare ettiği devletin çapı da bugünkü Türkiye kadar 50'dir, böyle bir devletin reisidir. Kapımın önüne geldi, aman efendim, siz emretseydiniz ben gelirdim. O onu kendi derdine derman zannetmiş de kapısına gelmişti. Ama kendisine bu türlü iltifat yapıldığını görünce derdine derman olamayacağını anlamıştı. Beni bir ehli dil yanına götür de bana nasihat etsin demişti. Devlet reisi. Bunu Ebu Nuaym Hilyesinde anlatıyor. Fuzeyl İbni İyaz'ın hayatı bahsinde anlatıyor, yerini de diyeyim. Ben kendisini tatmin edemeyeceğimi anlayınca Süfyan İbni Uyeyne'ye götüreyim dedim. Erbabı bilir, Süfyan'a sadece Süfyan derim. Süfyan işte Süfyan'dır. Süfyan Ebu Hanife gibi bir insandır. Süfyan aynı zamanda büyük bir velidir. 8 yaşında içtihat mevkiine oturmuş, 15 yaşında fetva çıkarıyordu, hüküm veriyordu. Kur'an-ı Kerim'i 8 günde ezberlemiş, nadide bir fıtrat. Sadece Süfyan demek yeter, o Süfyan'dı. Bunlar 2 tanedir, Tevri ve Uyeyne. Bu Süfyan İbni Uyeyne'ydi. Emirle gittik, kapısına vurduk. Men-i Tarık dedi. Kim o kapıda olan? Veya men kara albabe. Ecib emirel müminin dedim. Emirül müminine icabet et. Gel, emirül müminin geldi. Bütün müminlerin emiri, devlet reisi geldi. Koştu, kapıyı açtı. Aman efendim dedi. Zahmet buyurmuşsunuz. Çağırsaydınız ben gelirdim. Bu haddi zatında bir nezaket ifadesiydi ama Süfyan'ın çapına göre söz değildi bu. Kimseye borcun var mı? Bir rahatsızlığın, sıkıntın var mı dedi. Borcu olmayan yoktu onlar içinde. Çünkü buldukları günde atırlardı, kaldıkları günde birisinden alır yerlerdi, borca girerlerdi. Değeri yok ama emirül müminin, birine şu kadar bir borcun var. Borcunu verdirdi, çekildi gitti. Adamın işime yaramadı dedi. Emirül müminin, o çapta olan Süfyan İbni Üyeyne dahi işime yaramadı. Ben meşhur musannaf sahibi diyor, Abdurrezzak'a götürdüm. Ne münbit bir devir. Ne tarafa teveccüh edersen bir bahçe karşına çıkıyor. Nasıl yoz bir devirde yaşadık ki ben derdime derman olacağını bulamadım. Siz de bizleri derman sanıyor geliyorsunuz. Nasıl aldandığınızı Mahkeme-i Kübra'da göreceksiniz. İsteyin Allah'tan da hakiki mürşitler göndersin. Sizi Allah yozlardan kurtarsın. Abdurrezzak'a götürdüm. Abdurrezzak'ın cevabı, kapıya inişi, emirül müminine muhatap oluşu, emirül mümininin durumu Süfyan İbni Uyeyne'den farklı olmadı. O da tatmin etmeyince onu aklımı esti, hemen Fuzeyl İbni Yaz'a götüreyim dedi. Bu nadide bir insandı. Hayatı sahabi çapında kavramış bir insandı. Her şeyi üstüne basmış geçmiş nadide bir insandı. Kapısının önüne yanaştığımızda öyle iki üç kapılı evi mevi yoktu onun. Köşkleri, villaları yoktu. Cibril'le omuz omuza savaşan bu insanların esasen dünyada hiçbir şeyleri yoktu. Esasen öyle yapmaları, o savaşa karışmaları da bir şeyler olmamalarına bağlıydı. Yukarıya doğru fırlayan bir füze gibi bütün ağırlıklarını atmış, tecerrüt etmiş, her şeyden hali musaffa hale gelmiş, öylesine yükselmişlerdi. Akıntı makıntı kalmamıştı, reşha haline gelmiş. Sinelerini güneşin tertemiz simasına tevcih etmiş, buhar olmuş güneşe doğru yükselivermişlerdi. Kapının önüne gittiğimizde yanık yanık sesi geliyordu. Kur'an okuyordu, durmadan bu ayeti terdat ediyordu, ara sıra hıçkırıkları duyuluyordu. İçime öyle geldi ki diyor Fazl İbn-i Rebi, tam Harun Reşit şimdi adamını buldu, tam nasihat alacak bundan. Kapıyı vurduk, menkara elbabe dedi, kim vuruyor kapıyı? Ecib emirel müminin, emirül müminine icabet et dedim. Mali veli emirül müminin, bana ne emirül müminin? Beni ne ilgilendirir bu saatte? Mevla'nın Celle Celaluhu tecellileriyle baş başa olduğu bir devrede huzurunu ihlal edecek şey istemiyor. O esnada Mevla'nın huzurundayım. Ben bütün varlıkların emiri, hakimi, amirinin huzurunda bulunuyorum. Emirül müminin de kim oluyor der gibi. Nebiler nebisinin emri var. Baştaki mümin emirine itaat edeceksin deyince hakikata bel kırdı, boyun büktü. Bu hakka inkiyat etti. Kapıyı açtı, biz içeriye girdik, mumu söndürdü, yine kendisi daldı kendi alemine. Ben değil de Harun yanına sokuldu. Meşgul oldu, bana bir şeyler anlat dedi. O kaçınıyordu, bir şey anlatmak istemiyordu. Çok ısrar edince anlatayım dedi. Ey emir el müminin dedi. Emir el müminin de demiyor, Harun. Harun diyor, çok rahatlıkla Harun diyebiliyor. Diyebilirseniz bunu aşmışsınız demektir. Ömer bin Abdülaziz halife olduğu zaman Salim İbni Abdullah'ı çağırdı. Muhammed İbni Kâbül Kureyzi'yi çağırdı. Ve bir de Reca İbni Hayve'yi çağırdı. Bunlar da hadiste Everest tepesi gibi kimselerdir. Bahsettiğim bu üç zat, hele başta söylediğim Salim İbni Abdullah, Hazreti Ömer'in torunudur. Hadis imamlarıdır bunlar. Kendi asırlarında onlar aleyhissalatü vesselam'a ait hakaiki intikal ettirirken gökten lalü güher dökülüyor gibi herkes kulak ceplerini açar ve doldururlardı sinelerine. Bunları çağırdı. Bunlar o devrin mürşitleriydi. Ben bu ağır vazifeyi aldım. Bir belaya maruz kaldım. Siz bana el uzatmazsanız ben bu işi yapamam diyordu. Siz elimden tutarsanız, her zaman bana ışık tutarsanız, ışık gösterirseniz, ben Allah'ın lütfuyla bu emanetin altından kalkabilirim. Kendisine yine aynı kitapta Hasan Basri radıyallahu anh hazretlerinin uzun boylu birkaç sayfadan ibaret nasihatı vardır. Bu mevzuda bir babanın evladına nasihat etmesi gibi nasihat etmektedir. Onlardan birincisi, Salim İbni Abdullah Ömer bin Abdülaziz'e şöyle dedi. Harun'a anlatıyor bunları. Dedi ki, Ömer, Allah seni büyük bir imtihanla imtihan ediyor. Dünyadan öyle bir oruç tut ki, vefat ettiğin zaman iftar etmiş olasın. Dünyanın şehvetlerine, isteklerine, kaprislerine karşı, senin içindeki şeylere karşı öyle bir oruç tut ki, bunların hepsinin üstüne öylesine çık ki, vefatın bir iftar olsun. Dünya seni Allah'tan uzaklaştıracak. Seni Kur'an'dan edecek, belki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan inhiraf ettirecek. Öylesine hayata, dünyaya karşı kalbini, gözünü, kulağını tıka ki, gözünü öbür aleme açtığın zaman iftar etmiş olasın. O vaziyette Allah'ın huzuruna çıkmaya çalış. Ömer nasihat alıyordu.
Muhammed İbni Kâb-ül Kureyze ona şöyle dedi: Ömer, sen şu anda emirsin de bir raiyetin vardır. Müminlerin büyükleri baban olsun. Emsalin kardeşlerin olsun, küçükleri evladın olsun. Babana karşı tevkirde bulun, büyük gör onu. Emsalin olan müminlere karşı saygıda bulun, sev onları. Küçük müminler evlatların olsun, onlara karşı da şefkatli ol. Ve bu vaziyette ölmeye çalış. Böyle yaşa ve böyle ölmeye çalış. Allah'ın huzuruna böyle gitmeye çalış. Üçüncüsü şöyle diyordu. Reca İbni Hayve, Ömer diyordu. Nefsin için arzuladığın, istediğin şeyleri bütün müminler için de arzula ve istek, istekte bulun. Nefsin için hoşlanmadığın şeylerden müminler için de hoşlanma. Onlar için de reva görme onu. Ve böyle ölmeye çalış, böyle Allah'ın huzuruna git. Ve Harun'a tevcih-i kelam ediyor. Ömer bin Abdülaziz bu dev insanları çağırdı. Bunlardan nasihat aldı. İlk defa bunlardan aldığı malumatla işe koyuldu. Harun, sen bu işi öhdene alırken kimden nasihat aldın? Kime geldin, müracaat ettin? Ben bu işi alıyorum, emanettir, iptiladır, müptelayım. Beni bundan kurtarın dedim mi kimseye? Emir bu tehditler karşısında sarsılıyor ve ağlıyordu. Fadl İbn-i Rabi anlatıyor, hıçkıra hıçkıra ağlarken emiri eziyet ediyorsun dedim. Bu defa bana çattı. Sen ve senin gibi kimseler yaltaklık yapıyor, bunları baştan çıkarıyorsunuz. Ben merhamet ediyorum çünkü ahiretini kurtaracağım onun diyordu. Biraz daha nasihat et bana diyordu emir. Bir hekime müracaat eder gibi etmişti. Bir vekilin dizinin dibine çöker gibi çökmüştü. Defterini bir muhasebeciye takdim eder gibi oturmuştu ve tamamen teslim olmuştu. Veya daha derin bir tabirle gassalin elindeki meyyit gibi ona teslim olmuştu. Ne derse onu dinleyecekti, dinliyordu. Harun, Nebiler Nebisi'nin amcası Abbas bin Abdülmuttalip ona müracaat etti. Dedi ki, ya Resulallah, bana imaret ver. Bir yerde bana emirlik ver. Allah Resulü ona şöyle buyurdu. اِنَّمَا الْاِمَارَةُ حَسْرَةٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Tabirde tereddüt ettiğim için durdum. İmaret, emirlik, ahirette hasret ve nedametten başka bir şey değildir. Bin pişman olacaksınız bu vazifeyi üzerinize aldığınızdan ötürü. Zorlanmalar neticesinde böyle bir vazifenin altına girebilirsiniz. Fakat her an liyakatlığı gördüğünüz zaman tevdi etme durumunda bulunursanız kurtulursunuz. Hazreti Ebubekir böyle yapmıştı, Ömer bin Abdülaziz de böyle yapmıştı. Hazreti Abbas'ın müracaatı karşısında Nebiler Nebisi de böyle demişti. Emir olma, başa geçme, ahirette size bin pişmanlık hasıl edecek, bin nedamet hasıl edecek bir mevzudur. Harun yine ağlıyor ve diyordu ki, bana biraz daha nasihat et. Ne olur Allah için biraz daha. Karşıdaki adam rahatsız oluyordu. Harun ama bu türlü rahatsız olmadan memnun idi. Çünkü içi yıkanıyordu, Allah'a yaklaştığını hissediyordu. Çok hayatlı bir insandan gelen hayatlar, bu sözler onda yeni bir canlılık meydana getiriyordu. Baharda Bad-ı Nesim karşısında biten yeşillikler gibi içinde yeşillikler hissediyordu. Onun için bana biraz daha nasihat et diyordu. O nasihat ettikçe o kendinden geçiyordu, ağlıyordu, hıçkırıyordu, yine nasihat et diyordu. Ve en son bir borcun var mı, kimseye vereceğin var mı dedi. Evet var dedi. Fakat daha hesabı yapılmadı. Hesabı yapıldığı gün yandım demektir. Allah'a borcum var. Hesabını yapmadı. Yaptığı gün bitti işim demektir. Harun bayılır gibi kendinden geçti. Aldım, kolundan tuttum, evine götürdüm. Bu nasihatla top doluydu, duyguluydu, hisliydi. Kim bilir ne kadar bu nasihat kendisine tesir etti. Geriye kalan hayatının kaç parçasında bu nasihatın tesiri hissedildi. Sizler 20. asrın hadiseleri karşısında törpülene törpülene bütün duygularını kaybeden, bütün duyguları sönen sizler ve bizler, vekile, hekime müracaat ettiğimiz nispetle böyle manevi bir hekime, manevi dertlerimize derman olacak birisine müracaat etmediğimiz nispetle, bir rahle-i tedris önüne oturmadığımız nispetle, aşina olduğumuz bir hakikati içimizde inkişaf ettirmediğimiz nispette Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam davasında yalancılar damgasını yiyeceğiz. Siz kusura bakmayın, Allah da hepimizi bağışlasın, Cenab-ı Hak tevfikini yar etsin, bizleri hidayet etsin, yar ve yardımcımız olsun. Bu vadide arz edeceğim iki semere daha vardı. Öyle karar vermiştim, fakat bu kadarlıkla bitirmeyi düşünüyorum. Vakada izin talebinde bulunmadım ama bir şeyi ziyaret etmeyi düşünüyorum. Validemi, bunu açıkça size söyleyeyim. Bir iki hafta belki gelemem, bulunamam. İnşallah gelirsem, sağ kalırsam ondan sonra yine gelir, bıraktığım yerden devam etmeye çalışırım. Bıraktığım yerden iki semere terk etmiş oluyorum. Beşaratı arz etmeyi düşünüyorum bundan sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha evvelki kimseler tarafından tepşir edilmesi hususunu arz etmeyi düşünüyorum. Ve böylece inşallah bu mevzu bitirmiş oluruz. Lillahi Teala'l-Fatiha. Uzun da nasıl gayret gösteriyorsa işte o nispette istifade etmiştir.
Muhterem Müslümanlar, bir insanın dinin hamil bulunduğu hayırdan, bereketten, nurdan, feyizden istifade etmesi, istifade etmiş olması, istifade ettiği şeylerden çevresinin istifade etmesiyle görünür, istifade etmesiyle bilinir. Bir insan İslam'ın yümlünden, bereketinden ne kadar istifade etmiştir? İslam'ın yümlüyle, bereketiyle hayat-ı içtimaiyede ne kadar görünüyoruz, o kadar istifade etmiştir. Şahsi hayatını o mevzuda ne denli tanzim etmiş ise, ailesine nasıl nizam getirmiş ise, o nizamın başkalarına da aktarılması hususunda nasıl gayret gösteriyorsa,
işte o nispetle istifade etmiştir. İslam zatında hayır demektir, yümün demektir, bereket demektir. Ondan bir şeyler almak, bir şeyler istifade etmek isteyen yığın yığın insanlar,
onun yanına, o menbaın yanına sokulurlar. Ama bazıları istifade ettiğini zannederler.
Etraflarına da anlatırlar. Hayat-ı içtimaiyelerinde o bir değişiklik hasıl etmiyorsa, aile hayatlarını tanzim mevzunda bir değişiklik fikri vermiyorsa ve bu değişikliklerden değişik bir cemiyet meydana gelmiyorsa, değişik yapıya sahip Allah'ın hoşnut olacağı bir topluluk meydana gelmiyorsa, demek ki başına gittim, aldım, istifade ettim diyen kimseler yanılıyorlar. Bir his yanılması içinde bulunuyorlar. Esasen istifade eden kimselerin söylemesine de pek lüzum yoktur. Onlar halleriyle, davranışlarıyla zaten hasıl ettikleri faydayı başkalarına intikal ettirecek ve göstereceklerdir. Tıpkı bir koyun gibi. Ben şu baharın güzel yeşilliklerinden yedim, istifade ettim diye anlatmalarına lüzum yoktur. Bahar şöyle güzeldir, otlarda şu vitaminler vardır, vücuda şöyle faydalıdır. Bütün bunları anlatmaya lüzum yoktur. Koyun eğer otlardan istifade etmiş ise memelerinden tutan kimsenin eline süt verecektir. Ve makasla yanına sokulan kimseye de yün verecektir. O aldığı gıdaları yüne ve süte çevirmekle gıdalardan bir hakkın istifade ettiğini, baharın çok güzel olduğunu, bereketli ve hayırlı olduğunu anlatacaktır. Onun içindir ki Müslümanlık dille anlatıldığı güne kaldığı andan itibaren Müslümanların İslami hayatında Müslümanlık tesir etmez hale gelmiştir. Bir koyun gibi her şeyi hazmettikten sonra insanların nef'ine tam salih hale getirdikten sonra başkalarına verdikleri devirlerde ise Müslümanlık Müslümanların içtimai hayatında müessir olmuştur. Allah'ın istediği şekle sokabilmişlerdir o sayede. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bu anlayışı bizlere ihsan eylesin. Gerçekten bir müminin yüzüne bakan bir kimse, Cenab-ı Hakk'ın mehabeti altında mehafeti altında bulunan bir müminin sadece simasına bakan bir kimse ondan dersini alacaktır. Namaz ve niyazındaki ihtimamından dersini alacaktır. Aile efradı, çocukları evdeki titizliğinden dersini alacaktır. Çocuğunun ayağını kırıp evde oturtmasına lüzum kalmayacaktır. Kızına ille de namaz kıl, başını ört demeye lüzum kalmayacaktır. Onun her an Allah'ın nazarı altında duruyor gibi, heybet altında, havf altında olan o mahiyeti öylesine bir ders verecektir ki, koyunun yünü gibi, sütü gibi olacaktır bu. Onun ötesinde baharın güzelliğini anlatma kabilinden olan laflar hiçbir tesir olmayacaktır. İşte hazmedilmedik şeyleri bizim verişimiz ve işin sadece destanını size anlatışımız sizi de topyekun 4 asırdan beri destancı bir millet haline getirdi. Bol bol anlatırsınız, siz de bizim gibi destanlar anlatırsınız. Fakat biz ne zaman koyun olacak, ne zaman hazmettiğimiz sütü size takdim edecek, meydana getirdiğimiz yünü size vereceğiz, Allah'ın tevfik ve inayetiyle sahabi gibi o devirdeki cemaatler de İslam'ın yümnünden, bereketinden, hayır ve faziletlerinden istifade edecek, her birisi bir fazilet abidesi halinde arz-ı didar edecektir. Bu Müslümanların Müslümanlık hayatında, içtimai hayatlarında bir bahtiyarlık, bir saadet olacaktır ama şu anda daha bu iş tam kıvamına gelmemiştir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, inayetinden ümit ediyoruz ki 4 asırdan beri gelip toslamalar karşısında pek çok şeylerini kaybeden, hususiyle yaşlılarımız pek çok şeylerini kaybettikten sonra birdenbire hemen bir istihaleye tabi tutulmaları imkansızdır. Birdenbire alışkanlıklarını terk etmeleri çok zordur. İhtiyatlarını bırakmaları çok zordur. Bir fantazi Müslümanlığa alışılmaktadır. Avrupa stilinde bir anlayışa alışılmaktadır. Binaenaleyh bundan sıyrılma, çıkma, bunu aşabilme büyük gayret, büyük cehd istemektedir. Müslümanın alışkanlıklarını terk ettirmek büyük cehd istemektedir. Ama ümit ediyoruz ki gençlerin, bu işe yakın olan kimselerin, İslam'ın emirlerine uyum gösteren ve mutabakat eden kimselerin meydana getirdikleri kitle, meydana getirdikleri büyük hava, çekimi, vakumu onları da yutacak, onlara da bir şekil verecek, Mevla istikametinde onları da sürükleyip götürecektir. Yoksa bu iş bize kaldığı, bizim emsalimize kaldığı, bizden daha yaşlılara kaldığı nisbette, cemaat içinde, hayat-ı içtimaiye, İslamiye içinde yozlaşma devam edecektir. Devam edecektir, sigara tiryakisi gibi, içki tiryakisi gibi kimseler alışkanlıklarına tiryaki olmuşlardır, bunları bırakamayacaklardır. Nesli cedid, mezar-ı mütarik olmadan çıkmış nesiller, İslam'a mutabakat edecek kimseler, gönlünde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bir şeye yer vermeyen kimseler, Ebu Zer Meşref kimseler, Müslümanların maküs kaderini değiştirecek Allah'ın tevfik ve inayetiyle yeni bir şekil, yeni bir biçim vereceklerdir. Aldıkları her şeyi süt gibi, yün gibi cemaatlere takdim edebileceklerdir. Bunu sadece ve sadece rahmeti sonsuz olan Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden diliyor ve dileniyoruz. Kapısında boynu buruk, acılar dudağında tebessüm halinde burukluk hasıl eden ve son dakikalarını yaşayan bir cemaata lütfunun, rahmetinin, inayetinin ifadesi olarak bağışlasın, kabirden daha karanlık gecemizi cennet asa baharlar haline getirsin. Ela inna ahsana al-kalam wa abla an-nizam kalamullah al-malik al-aziz al-allam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fil kalam wa idha qira al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim